adımız
yemekleri hazırlayarak özel yemek.
Hayatın sesleri.
Hayatın seslerinden merhaba sevgili dinleyenler. Saatlerimiz Türkiye saatiyle 15.05'i gösteriyor. Mikrofon başında ben Mustafa Çamlıca. Türkiye'nin Sesi Radyosu ve Memleketim FM ortak yayınında sizlerle birlikteyiz. Sesimizin ulaştığı her yere, ülkemizin güzel insanlarına selam olsun. Efendim bugün Hayatın Seslerinde Mobbing Eğitim Yardım Araştırma Derneği Genel Başkanı İsmail Akgün'le mobbing üzerine konuşacağız. Ardından İstanbul Ayvansaray Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölüm Başkanı, aynı zamanda Birleşmiş Milletler Göçmen İşçiler Komitesi Başkan Yardımcısı Doçent Doktor Can Ünver stüdyo konuğumuz olacak. Uluslararası göç ve insan hakları konusunda değerlendirmelerde bulunacak. Program yapımcılarımız Meltem Afşar ve Şule Özçakır, teknik masada Recep Özdem. Bize ulaşabileceğiniz iletişim bilgilerimizi paylaşalım. Telefon numaralarımız 090-312-463-3419, 463-3421. E-posta adresimiz hayatinsesleri@trt.net.tr. Facebook ve Twitter adreslerimiz Hayatın Sesleri. Bizlere görüş, öneri ve yorumlarınızı bu kanallardan iletebilirsiniz. Şimdi güzel bir şarkı dinleyelim. Asya'dan Git Güle Güle.
Olsun.
Sevgili dinleyenler, Hayatın Sesleri devam ediyor. Mobbing Eğitim Yardım Araştırma Derneği Genel Başkanı İsmail Akgün, stüdyo konuğumuz. İş yerlerinde maruz kalınan mobbingi konuşacağız. İsmail Bey, hoş geldiniz.
Hoş bulduk efendim.
Sizin iş aşkıyla ilgili bir şiiriniz varmış, onu duyduk. Paylaşır mısınız bizimle?
İzninizle. Bu arada sizin aracılığınızla Türkiye'nin Sesi Radyosu'na, TRT ailesine, dinleyicilerimize sevgi ve saygılarımızı iletmek istiyorum.
Teşekkür ederiz.
Efendim, ben aslında şair değilim. Tabii edebiyatçı yanımda var ama bir deneme yaptım. Buna da gönülden gelenler diye bir şey yaptım.
Evet.
Böyle bir iki dörtlük yazmıştım. Şiirimin adı Sevdamız Bizim. Yolumuz uzun, yükümüz ağırdır bizim. Sevdamız insan ve memlekettir bizim. Deniz yıldızı misali, derdimiz hizmettir bizim. Güçlenmek için birlik ve beraberliktir gayemiz bizim. Çalışma hayatıdır alanımız bizim. Yoktur çatışma ile işimiz bizim. Ahi evran, Hacı Bektaş'tır pirimiz bizim. Üretime ve huzura katkıdır gayemiz bizim. Böyle bir iki dörtlük
maşallah, içimden geldiği gibi. Çok güzel. Gibi Allah kaleminize kuvvet versin.
Amin.
Devamını diliyoruz.
Çok teşekkür ederim.
İsmail Bey, öncelikle mobbing kavramından bahsedelim istiyorum. Çokça duyuyoruz çevremizde, evet. Mobbing, bana mobbing uygulandı. Hı hı. Nedir bu mobbing ve bir davranışın mobbing olup olmadığını biz nasıl anlarız?
Çok güzel. Efendim, öncelikle şunu arz etmek isteriz. Tabii bu mobbing kavramı kavramsal olarak yeni olmakla birlikte olgu olarak çok eski. Aslında 1960'lı yıllarda ilk hayvanlar üzerinde yapılan bir araştırmayla ortaya çıkıyor. Bilimsel olarak da insanlarla ilgili, özellikle çalışma hayatıyla ilgili 1983 yılında endüstri psikoloğu olan Profesör Doktor Hans Neyman, Alman asıllı ve İsveçli bir bilim adamı tarafından çalışma hayatı üzerinde yapılan araştırmalarla yazdığı raporlar, makaleler ve nihayetle yazdığı kitapla dünyaya yayılmaya başlıyor. Aslında kavram yeni gibi gözüküyor ama olgu olarak çalışma hayatı kadar eski. Dolayısıyla buna bu yönüyle de bakmakta fayda var. Mobbing ülkemizde de tabii kavram yeni girmeye başladı ki 2000'li yıllarda girdi. İlk makaleler 2000'li yıllarda. Kamuda ise ilk çalışma 2011. 2011 Ekinoğlu Başbakanlık Genelgesi, ki Başbakanlık mülga oldu ama o zaman o genelge halen geçerli. Şu anki Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın altında imzası var o genelgede. Ülkemizde bu çalışmalar oldu. Ayrıca kamuda, devlette ilk ulusal projeyi yine bendeniz. Tabii kamu adına çalıştığım, ekmek teknem olan kamu adına yapmıştık. Efendim, mobbing farklı tanımlamalar vardı. Biz bu tanımlamaları birleştirdik. Özellikle iş yerinde diye başlamak istiyoruz. Niye iş yerinde diye başlıyoruz? Çünkü birçok alanda, ailede, çarşıda, pazarda yaşanan sorunları da, günlük sorunları da mobbing olarak değerlendirenler olduğu için biz bu sorunun sadece çalışma hayatıyla alakalı olduğunun altını özellikle de çizmek istiyoruz. Onun için iş yerinde diye başlıyoruz. İş yerinde bir ya da birden fazla kişi tarafından bir ya da diğer kişiye yöneltilen, belirli bir süre ve sistematik olarak yöneltilen kötü davranışlar bütünüdür diyebiliriz özet olarak. Hı hı. Tabii bu davranışların sağlığımıza, sosyal çevremize, mesleki kariyerimize zarar veriyor boyutu olması gerekiyor. Evet. Mobbingi kısaca aklımızda kalabilmesi için iş yerinde yaşadığımız sorunlar olarak düşünelim. Belirli bir süre ve sistematik olması gerekiyor ve bize zarar veren davranışlar olarak özetleyebiliriz. Ne mobbingdir ne değildir sorusu da çok önemli. Tabii insanlar iş yerlerinde her şeye mobbing demeye başlıyor kimi hı-hı, zaman. Hı-hı. Evet, mobbing, evet, birçok iş yerinde var. Hemen hemen bütün kamu ve özel sektörde olmakla beraber her sorunda mobbing değil. Onu da belirtmek gerekir. Yani, bununla ilgili lütfen buyurun.
İşverenin ve diğer işçilerin bir işçiye uyguladıkları psikolojik baskı olarak da tanımlanabilir mi?
Bu eksik tanımlama olur, evet. Mustafa Bey. Şimdi şöyle algılanıyor. Şimdi sadece sanki yukarıdan mobbingin 3 yönü vardır. Yukarıdan aşağı, eşdeğerler arası ve alttan yukarı dikey mobbing dediğimiz 3 yönü vardır. Sadece işveren emrindeki çalışana yapmıyor. Çalışan da çalışana yapıyor. Hı-hı. Yani ünvansal olarak eşdeğer olan kişiler de birbirlerine mobbing yapabiliyor. Ya da tam tersi altta yani çalışanlar yöneticisine ya da işverenine, işveren vekiline yukarıya doğru mobbing de yapılabiliyor. Ama tabii şu da bir gerçek. Şunu da özellikle altını çizmekte fayda var Mustafa Bey. Bizim bir atasözümüz var. Mühür kimdeyse Süleyman odur. Ama tabii ki işverene baktığımız zaman güçlü olan kimdir? İşverendir. Evet. Mühür kimin elindedir? İşveren. Ya da kurumlara baktığımız zaman, kuruluşlara baktığımız zaman yöneticiler değil mi? Güçlü olan onlardır. Tabii. Ama genellikle baktığımız zaman literatürde de karşımıza çıkıyor. Sadece ülkemiz için değil, Avrupa'da da ve dünyanın hemen hemen her yerinde yukarıdan aşağı mobbingin daha fazla olduğunu söyleyebiliriz.
Mobbinge maruz kalan kişilerde nasıl bir mağduriyet durumu oluşuyor? Belirtileri neler?
Belirtileri mobbinge maruz kalan insanların ciddi sıkıntılar yaşıyorlar Mustafa Bey. Sadece kişi kendisi yaşamıyor. Kişi de yaşıyor. Çalıştığı iş yeri ya da kurumu da bu sorunlarla karşı karşıya kalabiliyor. Ve ailesi de bu sorunlarla karşı karşıya kalabiliyor. Tüm bunları kümülatif olarak topladığımız zaman ülke ekonomisine de ciddi manada zarar veriyor. Şimdi kişideki belirtileri genellikle şöyle oluyor Mustafa Bey. Ağlama nöbetleriyle, sebepsiz ağlamalarla başlıyor. Veya can sıkıntısı veya bazı rahatsızlıklar ortaya çıkmaya başlıyor. İş yerinden soğuma, yaşamayı istememe, yaşama sevincini yitirme ya da iş yapma isteğinin azalması, kaybolması, arkadaşlarıyla sosyal ilişki kurma isteğinin azalması.
Büyük bir psikolojik boyutu var.
Çok boyutu var. Dolayısıyla ne yazık ki intihara kadar gidebiliyor. Hatta cinayetlere kadar gidebiliyor. Bunun özellikle izniniz olursa şunu da arz etmek isterim. Şimdi iş yerlerinde mobbing kavramı biraz insanlar korkmaya da başladı. Yani özellikle işveren ve yöneticiler bizde mobbing ne gezer ki falan deniyor ama mobbing konusuna eğer önlem alınmazsa ki kitabımın adı da Mustafa Bey Çalışma Hayatının Vebası Mobbing. Bir vebaya benzetiyoruz. Eğer önlem almazsa yönetici ya da işveren vekili ciddi manada ekonomik kayıplar da yaşayabilir ya da o çok sevdiği koltuk da elinden gidebilir. Onu da altını çizmek istiyorum. Nasıl gidebilir? İş yerlerinde huzursuzluk olursa, üretim kaybı olursa, verimsizlik olursa, özel işletmeler için söylüyorum, ne olur? Marka değerlerinde düşüş olur. Öyle değil mi? Müşteri kaybı olur. Ciddi manada zararlara da yol açabilir. Gelir kaybı da oluşmaya başlar. Çok deneyimli, alanda uzman kişiler o işletmede çalışmak istemekten vazgeçebilir. Vazgeçtiği zaman esas kaybı kim yaşamış oluyor efendim? İşletme sahibi. Evet. Marka değeri zayıfladığı zaman yine zararı kim çekiyor? Yine işveren ya da işveren vekili. Bu sorunların ana dayandığı yer yöneticiler ve işverenler. Dolayısıyla biz sizin aracılığınızla da çok kıymetli dinleyicilerimize şunu arz etmek isterim. Şunu anlatmak isterim altını çizerek. İşletmelerimizde ya da kurumlarımızda mobbing eğitimiyle bu sorunlara çözüm üretebiliriz. Eğitim, eğitim, eğitim diyoruz değil mi? Evet. Alanın her alanı, her şey için. Dolayısıyla hayatımızı geliştirmek, daha ileri bir noktaya taşıyabilmek, iş yerlerimizi huzurlu bir ortam yapabilmemiz için eğitim gerekiyor. İşte bu eğitimleri de bizler veriyoruz efendim.
Dinleyicilerimizden de mobbinge maruz kalanlar muhakkak vardır. Bir işçi mobbinge maruz kaldığında nasıl hareket etmeli?
Çok güzel. Şimdi tabii memurlar da uğruyor, işçiler de. İzninizle işçileri sorduğunuz için önce işçilerle ilgili bilgiyi arz edeyim. İşçiler takdir edersiniz ki 4857 sayılı iş kanuna bağlı olarak çalışmaktalar. İşçiler şu anki adıyla Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın kurmuş olduğu Alo 170 iletişim hattı var. Bu hat ne yazık ki Türkiye'de çok yeterince bilinmiyor. Bu hat İşkur'a, Sosyal Güvenlik Kurumu'na hizmet ettiği gibi mobbing mağdurlarına yönelik de hizmetleri var. Ne zamandan beri efendim? Mart 2011 tarihinden bu yana ki Başbakanlık Genelgesi'ni biraz önce arz ettim. Başbakanlık genelgesi gereğince mobbing mağdurlarına da hizmet ediyor. Burayı arayabilirler. İşçiler için söylüyorum. Evet. Çalışma İşkur İl Müdürlüklerine başvurabilirler. CİMER'e başvurabilirler. Tabii buraya başvurmadan önce bizim dernek olarak ve bu alanda acizane bir uzman olarak şunu da arz etmek isterim ki biz daha çok sorunları iletişim yönüyle yoluyla da çözülebileceğini düşünüyoruz ve inanıyoruz. Yani bir işletmede çalışıyorsunuz, bir sorunla karşı karşıya kaldınız. Öncelikle o sorunu lütfen o işletmede çözmeye deneyin. Yani nasıl size mobbing yapan iş arkadaşınızsa amirinize söyleyin. Amirinizse patronunuza söyleyin. Patronunuz yapıyorsa o zaman yapılacak bir şey yok. O zaman hemen şey devreye girmesi gerekiyor. Alo 170, Çalışma İşkur, İl Müdürlükleri. Bunlar idari olarak yapılan şikayetler. Bir de CİMER tabii. Evet. Bir diğer yolu buradan eğer herhangi bir sonuç alınamazsa tabii ki her Türk vatandaşının olduğu gibi onun da dava açma hakkı var. Davayı açabilir ama burada şu çok önemli. Dava açtığı zaman ya da Alo 170'e müracaatta bulunduğu zaman, dilekçesini yazdığı zaman yaşadığı sorunları çok güzel tarif etmesi gerekir ve belgelendirmesi gerekir. Burada şöyle bir sorunla karşı karşıya kalıyoruz. Genellikle bunlar sözel davranışlar olduğu için şahit bulma sorunu yaşıyoruz. Şahit sorunu evet maalesef var. Niye maalesef diyorum? Erdemli davranamıyoruz efendim. Bizim yanımızdaki arkadaşımıza gözümüzün önünde hakaret ediliyor. Buna biz de şahit oluyoruz, görüyoruz. Evet, evet. Mahkemeye gittiğimiz zaman ne olur bana şey yapmayın, beni karıştırmayın bu duruma. Yoksa amir benimle de arası bozulabilir. Hele hele özel sektörde ise ben ekmeğimden olabilirim, işimden olabilirim. Efendim ben iddia ediyorum ki insanlara cesaret de vermek istiyorum. Lütfen erdemli olun. 3 tane adam işten atıldığı zaman 4. adamı atmaya kimse cesaret edemez. Erdemli olduğunuz zaman kimse bu haksızlıkları, zulümleri size yapamaz. Şimdi bu konuda bunun altını özellikle çizmek istiyorum. Bir de aslında bununla ilgili çok fevkalade güzel bir ayet-i kerime de var. Hani biz Müslüman bir toplumuz değil mi? Ülkemiz Müslüman bir toplum. Birçok insan da Müslüman olduğunu iddia ediyor. Oysa Nisa suresi ayet 135 aynen şöyle diyor. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın mealidir bu. Mustafa Bey izninizle. Evet, ey iman edenler, kendiniz, ana babanız ve en yakınlarınızın aleyhine de olsa Allah için şahitlik yaparak adaleti titizlikle ayakta tutan kimseler olun. Şahitlik ettikleriniz zengin veya fakir de olsalar adaletten ayrılmayın. Çünkü Allah ikisine de daha yakındır. Onları sizden çok kayırır. Öyleyse adaleti yerine getirmede nefsinize uymayın. Eğer şahitlik ederken gerçeği çarpıtırsanız veya şahitlikten çekinirseniz bilin ki şüphesiz Allah yaptıklarınızdan hakkıyla haberdardır. Evet. Efendim ayet emrediyor böyle. Şimdi bir de yasalarımıza bakalım. Yasalarımızı da özellikle ceza davalarında şahitlik zorunludur. Zorunludur. İnsani olarak, ahlaki olarak erdemli bir açıdan da baktığımız zaman bizim bu konularda şahitlik yapmamız gerekir. Bu bizim insanlık görevimizdir, insanlık borcumuzdur. Bu konuda bunu da özellikle altını çizmek isterim. Tabii de devlet memurlarının yaşadığı sorunlar var. Ona gelelim,
evet.
İzninizle tabii. Onu da anlatayım. Şimdi tabii devlet memurları ülkemizde farklı bir yasaya tabiler. 657 sayılı devlet memurları kanunu var. Burada mobbing mağdurlarının silsile yolu vardır. Yani memur olan arkadaşlarımız bilirler. Yani ne demek istiyorum? Size baskı yapan her kim ise, çalışan ise bir üstüne. Sizin şube müdürünüz ya da müdürünüz ise onun bir üstü kimse ona önce sözel olarak şikayet edebiliyorsunuz.
Hiyerarşik olarak.
Hiyerarşik olarak tabii. Eğer sözel olarak bu sorunuza çözüm üretildiyse ne ala, zaten amacımız üzüm yemek, bağcı dövmek değil
tabii,
öyle değil mi?
Tabii ki.
Eğer çözülmezse söz uçar, yazı kalır Mustafa Bey.
Evet.
O zaman biz çok kıymetli dinleyicilerimize şunu özellikle belirtmek isteriz ki o zaman dilekçeyle idarenize başvurun, derdinizi bir güzel bir şekilde anlatın, yaşadığınız sorunları ispatlamaya hangi yönlerle yaşadığınız sorun ile ilgili yazışmalarınız varsa, her türlü kayıt, bilgi, belge varsa, WhatsApp, e-mail gibi belgeler ya da sizin hastalık raporlarınız var ise bunların her biri sizin için birer belgedir. Bunların hiçbiri yok diyelim. en çok yaşanan sorunlarından biri de şu. Bunlar hiçbiri yoksa lütfen günlük tutun efendim. Diyelim ki amiriniz sizi odasına çağırıyor. Siz ve o baş başasınız, kimse yok. Odasında size hakaret ediyor, bağırıyor, çağırıyor, onurunuzu kırıyor, incitiyor, sizi üzüyor. O zaman bunları günlük olarak not alın. Yer, tarih, saat ve tırnak içinde ne yaşadıysanız lütfen bunları belirtin. Yaşadığınız sorun çok ciddiyse, gerçekten baş edemediğiniz bir durum ise savcılığa suç duyurusunda bulunup savcılık aracılığıyla, savcılık eğer uygun bulursa o işletmeye ya da o iş yerine gerek görmesi halinde, tırnak içinde söylüyorum, gerek görmesi halinde dinleme cihazı koyarak hakkınızı arayabilir. Sizin bu ispatlamada zorluk yaşadığınız sorunu ispata çevirebilir, onu da söyleyelim. Bir bilinmeyeni daha öncelikle arz etmek isterim sevgili Mustafa Bey. Bu konular özellikle çok bilinmediği için aracılığınızla da anlatmış olalım.
Tabii.
Şehirlerde şahitlik müessesesi, bunun üzerinde çok durduk ben biliyorum. Hı hı. Ama bu çok gerçekten sıkıntılı bir durum. Kişiler özellikle özel sektörde, kamuda da bu sorun var ama özel sektörde daha fazla, çünkü iki dudak arasında hemen işinden olunabiliyor ne yazık ki. Kişiler gizli tanık olabilir. Tabii mahkeme isterse, savcılık uygun bulması halinde. Diyorsunuz ki efendim ben şahitlik yapmak istiyorum ama ben korkuyorum, beni işten atabilirler korkusunu yaşıyorum. Zira evde sorumluluğunu taşıdığım insanlar var, ailem var. Onun geçimini sağlamak zorundayım. İş bulmak maalesef zor. İşsizlik oranı ne yazık ki sıkıntılı bir durumda. Onun için beni korursanız ben şahitlik yapabilirim dediğinde mahkeme uygun bulması halinde o kişiyi gizli tanık olarak da alabilir. Bunu da özet olarak arz etmiş olalım, evet, sevgili Mustafa Bey.
Tutuklara günlük delil yerine geçiyor dediniz.
Tabii ikincil delil.
İkincil delil.
İkincil delil. Evet. Onun altını çizelim. Evet. Yani bir şahit kadar bir şahit değil ama. Şimdi şu konu da var. Hemen yeri gelmişken bunu da arz edelim. Özellikle çalışan kesim, hem memurlar için söylüyorum hem işçiler için. Mobbingde mobbing olmadığını ispat sorumluluğu işverene aittir efendim. Bu dayanak nedir? Söyleyelim. 1. 2011'e 2 nolu Başbakanlık Genelgesi'nin 1. maddesi. 2. Türk Borçlar Kanunu'nun 417. maddesi. Tekrar ediyorum. Türk Borçlar Kanunu'nun 417. maddesi gereği. Bir diğer gerekçemiz nedir efendim? Onu da arz edelim. Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu Kanunu ispat sorumluluğu yine işverene, işveren vekiline veriyor. Yargıtay'ın içtihat kararları var. Yargıtay'ın ve Danıştay'ın içtihat kararları da ispat sorumluluğunu işveren vekiline yüklüyor. Onu da söylemiş olalım. Evet. Yargımızın da bu konuda ciddi manada bir kolaylık sağlamış olduğunu da memnuniyetle arz etmiş olalım, evet, efendim.
Tekrar hatırlatalım. Mobbinge maruz kalan işçiler, memurlar Alo 170 hatta arayarak buraya şikayetlerini bildirebilirler.
İşçiler, evet.
Evet, işçiler. Bir de derneğinizden bahsetmek gerekirse.
Evet.
Derneğiniz ne zaman kuruldu, kuruluş amacı nelerdir, ne gibi çalışmalar yapıyorsunuz? Bunlardan bahsedelim.
Evet efendim, derneğimizi biz akademisyen, kamu görevlisi, işçi, memur ayrımı yapmaksızın 2015 yılında bir avuç gönüllü diyelim. Fedakar, gönüllü, insan sevdalısı, memleket sevdalısı, devlet sevdalısı insanlarla biz bir araya geldik. 2015 yılında derneğimizi kurduk. O günden bugüne çok sayıda faaliyetlerimiz oldu. Efendim İstanbul'da, İzmir'de ve Antalya'da temsilciliklerimiz var. Türkiye'nin birçok yerinde temsilcilik talepleri var. Bunları zaman içerisinde değerlendiriyoruz. Değerlendirmeye devam edeceğiz. Efendim amacımız şu. Ve derneğimizin sınırlarında izninizle, sizin aracılığınızla da çok kıymetli dinleyicilerimize arz etmiş olalım. Bir, derneğimiz kesinlikle siyasi bir dernek değildir. Tekrar ediyorum. Derneğimiz siyasi bir dernek değildir. Kimseye bu manada taraf ya da karşıt değildir. Herkes kendi görevini yapıyor. Bizim alanımız mobbing başta olmak üzere çalışma hayatı bizim genel çerçevemizdir. Bizim amacımız şudur sevgili Mustafa Bey. Herkese ve herkesime sloganıyla çalışma hayatına katkı için çalışıyoruz. Hı hı. Sloganlarımız doğrusunda çok kıymetli yönetim kurulu üyelerimiz ve üyelerimizle, ayrıca desteklerimizle, siz çok kıymetli medya mensuplarımız aracılığıyla da biz ülkemizin sevdalısı olarak çalışma hayatına gücümüz yettiğince, katkı, ne kadar katkı yapabilirsek kendimizi o kadar mutlu hissederiz. Bizim derdimiz şudur. Biz istiyoruz ki Mustafa Bey, derneğimizin ana ilkesi, gayesini anlatmış olalım. Girişteki şiiri de aslında ona atfetmiş olalım. Biz istiyoruz ki çalışanlarımız iş yerinde çok huzurlu olsunlar. Hatta şöyle bir benzetme de yapıyorum izniniz olursa. Her çalışan arkadaşımız ve yönetici arkadaşımız ve işverenlerimiz, patronlarımız için de söylüyorum. Herkes bizim için çok kıymetli. İş yerine giderken aşkına gider gibi gidebiliyor mu? Biz arzu ediyoruz ki herkes aşkına gider gibi koşsun. Ayakları geri geri gitmesin. Aa ne güzel iş yerine gidiyorum. Yine sevgili Mustafa ile karşılaşacağım. Evet. Mustafa ne güzel beni mutlu ediyor. Yaptığımız işleri güzel üretim yapıyoruz. Ülkemize faydalı oluyoruz. Kurumumuza faydalı oluyoruz. İşte ekmeğini yediğimiz ya da maaşını aldığımız patronumuza, işletmemize, fabrikamıza her neyse faydalı oluyoruz. Güzel güzel işler yapıyoruz. Kimse bizim onurumuzu kırmıyor. Bizim huzurumuzu bozmuyor. Dolayısıyla biz zevkle oynaya güle oynaya işimizi yapıyoruz, istiyoruz. Biz böyle bir ortam olsun istiyoruz. Zira Uluslararası Çalışma Örgütü ILO'nun da şöyle bir sloganı var ki biz de onu benimsiyoruz. İnsana yaraşır iş ortamı. Bizim de derdimiz bu. Zira Mustafa Bey, ülkemizin çok önemli ve güzel hedefleri var. 2023 ve 2071. Evet. Her Türk vatandaşını heyecanlandıran bir hedef. Beni çok heyecanlandırıyor. Onu açıkça belirtmek istiyorum. Neden heyecanlandırıyor? Zira ülkemiz zor bir coğrafyada. Bu zor coğrafyada güçlü olması gerekiyor. Güçlü olabilmesinin ana kaynağı nedir efendim? İnsan. İnsan sağlıklı olacak, sağlıklı birey, sağlıklı toplum ve sağlıklı ülke anlamına gelir. Sağlıklı bireyler daha iyi ekonomiye ciddi manada katkı yaparlar, daha çok üretim yaparlar, daha verimli olurlar. Verimli olmalarıyla hem kişisel olarak mutlu olacağız, hem toplumsal hem devletimiz güçlenecek. Devletimiz güçlendikçe bugün, geçmişte ve gelecekte karşılaşacağımız sorunlara daha güçlü bir şekilde göğüs gelecek ve o sorunları alt edip yoluna dolu dizgin devam edecek. Biz bunu arzu ediyoruz. Derdimiz bu. Başka bir amacımız yok Mustafa Bey. Biz istiyoruz ki insanımız mutlu olsun, huzurlu olsun, ekonomimiz daha güçlü olsun. Hı-hı. Zira bu sorun, veba dedik ya, veba bizi etkiliyor. Çalışan olarak ailemizi olumsuz etkiliyor. Boşanmalara gidebiliyor. Ne yazık ki boşanma oranları şu anda, rakamı ben vermek istemiyorum. Biliyorum ama vermek istemiyorum. Çok acı bir tablomuz var. Bunların da etkisi var tabii ki. İntiharlar var. Bunların da etkisi var. Hı hı. Cinnet cinayetleri var. Bunların da maalesef etkisi var. Evet. İnsanlar bakıyorsunuz mutsuz. İnsanlar ne yapıyor? Baskıyla daha çok üretim yapacağını zannediyor. Yok efendim. Şimdi birkaç kavram daha var. Onu çok önemsiyorum. Yine bu ülke sevdası adına söylüyorum. Hı. Liyakat, ehliyet ve adalet kavramları. Bu kavramları ne kadar yerli yerine oturtabilirsek, efendim bu sorun anlatmaya çalıştığımız, bu kısa sürede anlatmaya çalıştığımız bu sorunları ve bunun haricindeki birçok sorunu çözmüş oluyoruz.
Son olarak dinleyenlerimiz derneğinize nasıl ulaşabilirler? Mobbinge maruz kalanlar sizden nasıl yardım alabilirler?
Efendim derneğimize çok sayıda başvuru oluyor. Herkes başvurabilir. Bekliyoruz. Yüz yüze de gelebilirler. Bizim mobbingdernegi.org.tr web sayfamız var. Ayrıca bize e-mail yoluyla da ulaşmak isterlerse küçük harflerle bilgi@mobbingdernegi.org.tr e-mail adresimize de bize ulaşabilirler. Bizim merkezimiz Ankara Kızılay'da Maltepe Mahallesi Yayla Sokak Aydınlar Apartmanı 4/8'deyiz. 2 haftada bir Meyat Akademi ile toplumsal bilinç oluşturmaya katkı yapmaya çalışıyoruz ve bu eğitimlerimiz, Meyat Akademi eğitimlerimiz hem Ankara'da, İstanbul, İzmir ve Antalya'da ücretsiz olarak veriyoruz. Çok güzel. Onu özellikle belirtmek çok isterim
güzel.
Efendim.
Çok teşekkür ederiz. Şeref verdiniz. Mobbing hakkında çok güzel bilgiler verdiniz. Aydınlattınız dinleyenlerimizi.
Efendim, çok teşekkürler. Ben çok teşekkür ederim. Aracılığınızla da dinleyicilere sevgilerimizi, saygılarımızı, huzurlu bir çalışma ortamı, özellikle mobbingsiz bir çalışma ortamı diliyorum. Esen kalın efendim.
İnşallah. Çok sağ olun. Çok sağ olun. Sevgili dinleyenler, Mobbing Eğitim Yardım Araştırma Derneği Genel Başkanı İsmail Akgün stüdyo konuğumuzdu. Mobbing hakkında bize önemli bilgiler verdi. Şayet siz de mobbing mağduruysanız derneğin internet adresini ziyaret etmenizde yarar var. Kendisinin biraz önce bahsettiği gibi mobbingderneği.org.tr bu adresten kendilerine ulaşabilirsiniz. Şimdi programımıza müzikle ara veriyoruz.
Dün gece çok bekledim sabaha kadar.
Sabaha kadar
seni çok özlemiştim canıma kadar.
Canıma kadar
inan seni çok seviyorum, seviyorum, seveceğim ölene kadar. Canım sana ben ölüyorum, ölüyorum, öleceğim işte bu kadar. Kalp hırsızım, hayırsızımsın. Günahımsın, sevabımsın. Kalp hırsızım, hayırsızımsın. İnan seni çok seviyorum, seviyorum, seveceğim ölene kadar. Canım sana ben ölüyorum, ölüyorum, öleceğim işte bu kadar. Çok bekledim sabaha kadar.
Sabaha kadar
seni çok özlemiştim canıma kadar.
Canıma kadar
inan seni çok seviyorum, seviyorum, seveceğim ölene kadar. Canım sana ben ölüyorum, ölüyorum, öleceğim işte bu kadar. Günahımsın, sevabımsın, kalp hırsızım, hayırsızımsın. Günahımsın, sevabımsın, kalp hırsızım, hayırsızımsın. İnan seni çok seviyorum, seviyorum, seveceğim ölene kadar. Canım sana ben ölüyorum, ölüyorum, öleceğim işte bu kadar. İnan seni çok seviyorum, seviyorum, seveceğim ölene kadar. Canım sana ben ölüyorum, ölüyorum, öleceğim işte bu kadar. İnan seni çok seviyorum, seviyorum, seveceğim ölene kadar. Canım sana ben ölüyorum, ölüyorum, öleceğim işte bu kadar.
Sevgili dinleyenler, Hayatın Sesleri, Göç Yolları köşemizde devam ediyor. Uluslararası göç ve insan haklarını konuşmak üzere İstanbul Ayvansaray Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölüm Başkanı, aynı zamanda Birleşmiş Milletler Göçmen İşçiler Komitesi Başkan Yardımcısı Doçent Doktor Can Ünver stüdyo konuğumuz. Hoş geldiniz.
Hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum.
Uluslararası göç deyince son zamanlarda aklımıza evet, Suriye örneği geliyor. Evet. İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü 4 Nisan 2019 tarihte geçici koruma altındaki Suriyeli sayısını açıklamış.
Evet.
Suriyeli sayısı bir önceki aya göre 20.868 kişi azalmış. Toplamda 3.630.767 kişi olmuş Türkiye'de.
Evet.
İnsanlar neden yurtlarını terk ediyorlar? Bu göçlerin temelinde ne var? Dünyadaki göç durumu üzerine değerlendirmeleri sizden
tabii,
almak istiyorum.
Tabii bu Suriyelilerin neden yurtlarını terk ettiklerini biliyoruz tabii. Yani çok büyük bir sarsıntı geçirdi bu memleket ve hala da geçirmeye devam ediyor. canlarını kurtarmak için işte çevre ülkelere dağıldılar çok sayıda insan. Ve şu anda Türkiye dünyada en çok sığınmacı barındıran ülke. Suriyeliler Türkiye'ye çok sayıda geldiler. Ürdün'e gittiler. İşte Lübnan'a gittiler. Bazı diğer Arap ülkeleri onlar da böyle sınırlı sayıda aldılar. Bazı Avrupa ülkeleri falan ama yani ülkelerindeki iç savaştan kaçmak, canlarını kurtarmak için bu insanlar geldiler. Fakat dünyada sadece bu nedenle göçler olmuyor tabii. Başka sebepler de var. Mesela son zamanlarda çok popüler ve üzerine çok düşünülen konulardan bir tanesi iklim değişiklikleri nedeniyle yapılan göçler var. Pasifik'te bazı adalar batmaya başladı. Oralarda yaşayan insanların başka yerlere göç etmesi söz konusu örneğin. Ondan sonra ne bileyim yani insanlar Afrika'da bazı Asya ülkelerinde bu iklim değişikliği nedeniyle bir kere açlık çekmeye başladılar. Ya çok yani sonuçları itibariyle derin olan kuraklıklar yaşanıyor veyahut da işte seller geliyor falan. Dolayısıyla dünyanın üzerinde özellikle Güney Yarımküre'de çok ciddi göç hareketleri var. Bu Güney Yarımküre'deki göçlerin önemli bir bölümü de siyasi nedenlerle oluyor tabii. Yani ülkelerde yaşayan, çeşitli ülkelerde yaşayan insanlar o ülkelerde kendi vatanlarında yaşarken işte bir takım tehlikelere maruz kalıyorlar, bir takım baskılara maruz kalıyorlar. Belki ondan sonra başka bir ülkeye gidip hayatlarını, işte çocuklarını güvence altına almaya gayret ediyorlar. Bir de tabii ekonomik sebeplerle yapılan göçler var. Yaşadıkları vatanlarında yeterince gelir elde edemeyen ya da en azından böyle olduğuna inanan insanlar başka ülkelerde özellikle zengin ülkelerde bu refah düzeyine kavuşacaklarını düşünerek o ülkelere doğru yola çıkıyorlar. Şimdi evet. Özellikle mesela Sahra altı yani Sahra'nın altı Afrika'nın ortalarına doğru o ülkelerde yaşayan insanlar işte sürekli televizyonlara da yansıyor. Akdeniz'de böyle işte derme çatma gemilere binip, teknelere binip ondan sonra bir an önce Avrupa kıtasına ulaşmaya çalışıyorlar. İşte bu ekonomik aslında sebeplerle.
Haberlerde sürekli duyuyoruz.
Ve maalesef büyük bir kısmı da oralarda ölüyor yani. Denizde ölüyorlar, boğuluyorlar. Ve ülkeler onları almamaya çalışıyor, Avrupa ülkeleri. Yani böyle bir ciddi bir hareketlilik ve ciddi insan hakları ihlalleri var maalesef. Bunu engellemeye çalışıyor uluslararası toplum ama çok başarılı da değil. Yani şeyi biliyoruz işte Amerika Birleşik Devletleri'nin güney sınırına, Meksika sınırına bir duvar örme çabalarını evet. biliyoruz. Yani Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'ın böyle bir saplantısı var, var. En azından. Bu arada mesela çok zor günler geçiren Venezuela'dan çok sayıda insan başka ülkelere göç etmek durumunda kaldı. Çünkü orada geçimlerini sağlayamayacak hale geldiler falan. Yani her yer kaynıyor doğrusunu isterseniz. Yani evet. bakıyorsunuz işte Myanmar'da işte Arakan Müslümanları Budist mezalimine maruz kalıyorlar ki daha evvel bilmediğimiz bir şey. Böyle bir şey yani yeni falan. Belki de var tabii de yani popüler olması yeni. Hadi onlar yazık gidecek çok uzaklara da gidemiyorlar. Zaten kendisi de yoksul olan Bangladeş'e sığınmaya çalışıyorlar falan. Evet. Ciddi dramlar yaşanıyor yani. Dünyada. Afrika'da, Güney Amerika'da yani Güney ülkelerinin ciddi bir krizi bu. Güney toplumlarının. Tabii Kuzey'in zengin ülkelerinin yani orada da tabii bir takım sorunlar var ama bu bağlamda onların hani tabiri caizse bizim halk diliyle tuzları kuru evet. açıkçası. Oralarda öyle bir büyük göç hareketi olmuyor. Yani Avrupa Birliği içerisinde bile serbest dolaşım olduğu halde sadece Avrupa Birliği nüfusu, ülkelerinin nüfusunun %2'si başka bir ülkede gidip çalışma arzusu duyuyor imiş. Ve o kadar zaten. Yani Avrupa içi göç bile yok yani doğrusu böyle. Ama onlar da tabii böyle işte dışarıdan gelecek farklı kültürlerden üstelik de ayrıştırıyorlar, ötekileştiriyorlar. Böyle her türlü ayrışma var. Her türlü Yani işte yani ötekileştirme evet. Maalesef mevcut. Irkçılıklar şunlar bunlar. Şiddete varan ırkçılık hatta. Evet. Onların gelmesini engellemek için ellerinden geleni yapıyorlar. Ve böylelikle o toplumlarda da bunun bir sonucu olarak popülerizmin, popüler böyle aşırı sağ hareketin yükseldiğini görüyoruz. Hı hı. Bu tabii o toplumların huzurunu, refahını, barışını da bozacak bir şeydir yani. Dolayısıyla yani göç deyip geçmemek lazım evet. Doğrusunu isterseniz. Evet. Çok derin etkileri olan, çok ciddi sonuçları olan ve hemen her toplumu yakından ilgilendiren bir konu halinde şu anda. Dünyanın en önemli konularından bir tanesi olarak kabul ediliyor yani. Bu şekilde. Evet. Bu arada tabii uluslararası toplumda da çok çabalar var dedim biraz önce. Hı-hı. Düzeltmek için bu meseleyi.
Evet. Avrupa'da yaygın olarak İslamofobi var, etnik ayrımcılık var.
Tabii her türlü ayrımcılık var evet. Yani. Her türlü ayrımcılık, ötekileştirme, baskı falan filan. İslamofobi tabii bizi çok yakından ilgilendiriyor. Yani tabii Türkler Müslüman. O Türk düşmanlığıyla İslam düşmanlığı, fobi demek bile doğru değil biliyor musunuz? Aslında düşmanlık resmen.
Düşmanlık.
Korku morku falan değil bu yani. Resmen düşmanlık. Ve o şekilde ciddi bir problemle orada yaşayan vatandaşlarımız. Başta bizim vatandaşlarımız olmak üzere ciddi bir problemle karşı karşıyalar yani. Toplumdan dışlanma, işte hatta hayati tehlikelerle karşılaşma falan gibi ki geçmişte bunun birçok maalesef örnekleri var. Şimdi uluslararası toplumdan biraz söz etmek lazım. Şimdi uluslararası hukukun bu konudaki çabaları çok... Yani güçlü olmadı şimdiye kadar.
Yetersiz.
Şimdiye kadar sadece bir tane sözleşme var. O da işte benim komitesinde bulunduğum tüm göçmen işçilerin ve aile fertlerin haklarının korunmasına ilişkin uluslararası sözleşme. Göçmen işçi deniyor ama neticede bütün göçmenleri neticede. Hatta yani sadece işte yasal konumdakiler değil, statüleri itibariyle yani o yasa dışı lafını da çok sevmiyoruz da düzensiz olan göçmen işçileri de kapsar şekilde düşünülen bir sözleşme bu. Bütün uluslararası hukuk içerisinde bu yani hukuk enstrümanları içerisinde bağlayıcı olan bir tek sözleşme var. Sadece bir tane. Nedir o? Birleşmiş Milletler. İşte bu sözleşme. Hı. Bu söylediğim sözleşme. Hı. Başka yok. Şimdi 2016'da bir adım atıldı. O işte eski Amerikan Başkanı Obama'nın girişimiyle New York'ta işte bir pakt, bir göç paktı imzaya açılsın, hazırlansın, imzaya açılsın ve bütün ülkeler buna taraf olsun. Böylelikle bir takım parametreler belirlensin. Bu göçmenlerin her türlü haklarının korunması için bir ortak yol izlenebilsin bütün dünyada. Tabii bu çok güzel bir tasavvur falan da gerçekleştirilmesi de zor bir şey tabii. Bunu böyle bir sözleşme, bir uluslararası anlaşma şekline sokamıyorsunuz. Soktuğunuz takdirde bağlayıcı olacak. Fakat bu bağlayıcılığın altından her ülkenin kalkması da mümkün değil. Bir kere hem kaynakları yetmez, bu kaynak da lazım böyle bir şey için tabii. Çünkü çok geniş kapsamlı insan hakları öyle yani. İşte hı hı. Eğitim, sağlık, çalışma, barınma, her türlü haktan eşit şekilde yararlanmasını sağlayacaksınız. Bu arada karşınıza başka şeyler çıkıyor. Şimdi bütün anayasalarda herkese her türlü hakka sahiptir falan filan diye yazar ama hı hı. Eşitler arasında daha eşit olan daima vatandaşlardır. Ülkenin vatandaşlarıdır. Ülkenin vatandaşı olmayanlar için bazı haklar kısıtlıdır. Şimdi o kısıtlardan vazgeçme durumu ulus devletlerde mümkün değil yani. Onun için de büyük bir engel bu. Ve bu göç paktı, küresel göç paktı dendi adına. Geçtiğimiz senenin Aralık ayında çıktı. Bazı ülkeler girmediler. Yani işte Avrupa'da bazı böyle popülist çizgiyi en çok benimseyen ülkelerden mesela Avusturya girmedi böyle. Hatta bir o Sebastian Kurz başbakan, genç başbakan aleyhte bir konuşma yaptı falan. Ondan sonra Macaristan girmedi, Bulgaristan girmedi falan. Bazı ülkeler 10-11 ülke girmedi bu işe. Fakat girenler de aslında ne kadar uyacaklar o konuda büyük bir soru işareti var. Onun için Bu alanda çok ciddi mücadele veriliyor aslında. Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiserliği, benimle üyesi bulundum o komite, ona bağlı çalışıyor. 10 tane böyle anlaşma var. O anlaşmanın da birer komitesi var. İşte çocuk hakları sözleşmesi var. Irkçılığa karşı sözleşme var. Kadın hakları sözleşmesi var. Bir de işte bu göçmen işçilerin hakları. Evet. Göçmen işçilerin ve ailelerin haklarının sözleşmesi ve diğerleri de var. Burada insan hakları esas alınarak, yani hak temelli, göçmendir, değildir demeden o insanların da haklarının olduğunu teslim etmek için bir mücadele veriliyor. Ama evet, dediğim gibi çok güç bir şey bu. Yani bunu insan hakları örgütleriyle, sadece şeyle de değil, devletlerle de değil, bunu ayrıca NGO'larla, sivil toplum örgütleriyle falan yapmaya çalışıyor. Herkes uğraşıyor yani. Onları da yanlarına almaya çalışıyor. İşte ben mesela bizim komitede bir komünikasyon konsepti hazırladım. Bir iletişim konsepti. Dünyaya nasıl duyurabiliriz? Nasıl dünyayı harekete geçirebiliriz? Nasıl bir işte yani farkındalık yaratabiliriz ki insanlar? Fakat bu iklim de çok müsait değil şu anda dünyada. Çünkü dediğim gibi popülizm ilerledi, yürüdü, gitti. Şeylerin temelinde genellikle bu medyanın arkasında da başka şeyler var. Yani o medya onu bütün dünyaya onu bir şekilde yönlendiriyor. Farklı bir şekilde.
Göstermek istediği gibi.
Göstermek istediği gibi. Ve medyanın arkasındaki güçler belli, dünya medyasının diyelim. Dolayısıyla mesela şeyden hiç söz etmezler. Güneyde olanlar bir taneden hiç haberimiz olmasın isterler. O Afrika ülkelerinin aralarındaki göç hareketleri inanılmaz. Mesela yakında elime bir kitap geçti. Şeyde Afrika'da küçük yaştaki kızların tek başına göçleri olgusu diye bir olay var. Yani düşünebiliyor musunuz yani? Ve her türlü istismara açık bir şekilde. Müthiş bir şey, müthiş bir hadise, müthiş dramlar yaşanıyor falan. Ama işte yani mesela Avrupa ülkeleri bu konuda son derece rahatlar. Ama bizim memlekete gelip de bizim rahatımızı bozmasınlar. Biz ekmeğimizi zaten paylaşmak istemiyoruz havasındalar. Burada işte Türkiye'nin kıymetini daha iyi anlatmamız lazım.
Muhakkak.
Yani bu bir realitedir. Türkiye, bugün Sayın Cumhurbaşkanımızın da şeysi var, açıklaması var gazetelerde, Suriyelilere desteğe devam edeceğiz diyor. Açık kapı politikası uygulamak suretiyle aslında Birleşmiş Milletler'in belirlemiş olduğu evrensel kurallara tek uygun hareket eden ülkedir Türkiye.
Evet.
Bu konuda da aslında bizim şey olmamız lazım, yani iftihar etmemiz lazım. Ve ben bunu her vesileyle, yani bilimsel çalışmalarımızda falan da anlatmaya çalışıyorum. Maalesef her ülke böyle düşünmüyor.
Evet.
Bu iş böyle.
Çok teşekkür ederiz. Suriyeliler konusunda hakikaten Türkiye, onlara kapılarını açan, destek veren tek ülke. Allah vatanımıza, milletimize zeval vermesin.
Yani onu yapmak zorundasınız.
Evet.
Şimdi insanlar nereden gelirse gelsin, müthiş bir felaketten kaçıyorlar, yani açık söylemek gerekirse. Canlarını kurtarmaya çalışıyor.
Evet. Çok teşekkür
ederiz. Canlarını kurtarmaya çalışan insanları kapınızı kapayamazsınız.
Tabii, böyle bir şey muhakkak, olamaz. Muhakkak. Değerlendirmeleriniz için çok teşekkür ederiz.
Ben teşekkür ederim.
Şeref verdiniz.
Sana, sağ olun.
Sevgili dinleyenler, Hayatın Sesleri burada sona eriyor. İstanbul Ayvansaray Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölüm Başkanı, aynı zamanda Birleşmiş Milletler Göçmen İşçiler Komitesi Başkan Yardımcısı Doçent Doktor Can Ünver stüdyo konuğumuzdu. Uluslararası göç ve insan hakları üzerine değerlendirmelerde bulundu. Program yapımcılarımız Meltem Afşar ve Şule Özçakır. Mikrofon başında ben Mustafa Çamlıca. Yarın saatlerimiz 15.05'i gösterdiğinde Hayatın Seslerinde buluşmak ümidiyle. Sevgi, sağlık ve muhabbetle kalın.
Hayatın Sesleri.